أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. Başından bahsediyorduk. Şimdi onun ikinci kalesinin fethiyle ilgili bahsedeceğim. Bu ikinci kale Sa'd bin Muaz isimlidir. Yani bu kalede Hayber'in diğer kalelerin isminde daha çok yiyecek, içecek hayvanlar vardı. 500 savaşçı vardı bunda. Ka'd bin Ömer'in rivayetine göre onlar 3 güne kadar bu Sa'd bin Muaz kalesini ablukaya aldılar. Bu güçlü bir kaleydi. Hazreti Mutab Aslami diyor ki Banu Aslam Hayber'de çok savaş, çok açlıkla karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine bu Hazreti Esma ve Hase'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiler. Ve şöyle ona rica ettiler, git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git. Peygamber Efendimiz bizden selam söyle ve bizim çok aç olduğumuzun ve çok zayıf düştüğümüzün onunla söyle. Çok durumumuzun kötü olduğunu anlattı. Hazreti Esma Peygamber Efendimiz'e gitti ve onların selamını söyledi ve durumunu anlattı. Bunu da ne? Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için dua et. Peygamber Efendimiz'e bunu da ne dua etti ve şöyle dedi. Allah'ına yemin olsun ki ben de size vereceğim bir şey yok. Size vereceğim, size güç vereceğim, yiyecek olarak vereceğim bir şeyim yok. Ben onların durumunu çok iyi anlıyorum. Ve şöyle dua etti. Ey Allah, bu kale onlar için fethedilsin. Ki o kale yiyecekle ve yağ ile dopdoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 sancak onlara verdi savaş için. Bunun ayrıntıları şöyledir. Yahudilerden meydan okuyarak, tek tek görüşlerden meydan okuyarak çıktı ve Yuşa'ydı bunun ismi. Hazreti Hubab bin Mundir onun karşısına çıktı. Onunla savaştı o ve Hazreti Hubab onu öldürdü. Ziyal Nami ikinci Yahudi aynı şekilde çıkıp meydan okudu. Hazreti Humara bin Ukba Fari onun karşısına çıktı ve ona çok korkunç bir darbe indirdi. Onun başı yaradı. Bunun üzerine Ukba bin Gafari dedi ki bakın ben gencim bakın. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram dediler ki bunun işte cihadi batıl oldu. Yani bu işte bak işte şey ben gafariyim dedi kendi milletini on plana çıkardı veya işte kendi büyüklüğünü tasladı diye böyle şey söylediler. Ama bu peygamber aslında bu ulaştığı zaman peygamber aslında şöyle dedi bu hiçbir şey olmaz ona Allah acer verecektir ve o övülecektir. Çünkü eğer böyle vaktinde böyle bir şey söylenirse o caizdir. Hazreti Muhammed bin Aslam'a şöyle diyor. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O oklar atıyordu. Ve onun bir tek oku hata etmedi. bana Resulullah bana baktı ve gülümsedi. Hazreti Hubab bin Munzir radıyallahu anh kendi erleriyle beraber kaleye girdi ve oraya fethetti ve bütün silahlarını ve bütün mal mülkünü eline el koydu. Kaleyi koruyan Yahudiler birçok öldü. Hazreti Mut'e ve Selemi ki o Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua için gelmişti. Açlığı karşısında o diyor ki biz daha geri dönmemişti kaleye ki Allah-u Teala Sa'd bin Muaz'ın elini kale fethedilmişti. Hazreti Cabir diyor ki biz daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua isteyip geri dönmemişti ki bu esnada savaş başladı ve kale fethedildi. Hazreti Cabir diyor ki ne kadar orada yiyecek ve içecek orada bulunduysa o kadar çoktu ki başka bir kalede o kadar yiyecek içecek yoktu. Birçok hurma, yağ ve diğer yiyecekler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hem kendiniz yiyin hem hayvanlarınız yedirin. Ama alıp bir yere götürmeyin. Ne yiyecekse burada yiyin. Üçüncü kalesinden bu Zübeyr bin Avam'dır bu kalenin ismi. Bunun fethi şöyle anlatılmaktadır. Bu kalenin ismi Kulla idi ama Hazreti Zübeyr'in daha sonra verildiği için bunun adı Zübeyr bin Avam oldu. Yahudiler Naim ve Sa'b bin Muaz kalesinden Zübeyr bin Avam kalesine çıktıklarında, Yahudiler gittiklerinde onlar muhasire edildi ve kale bir tepe üzerindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orayı Abu Lokay'a aldı. Bir Yahudi, Hazal isimli bir Yahudi geldi ve dedi, ey Ebu Kasım, yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi hitap etti. Çünkü gayri Müslümanlar bu isimle hitap ederlerdi. Dedi, ey Ebu Kasım, sen bana aman tan. Ben bunun karşılığında sana öyle bir şey söyleyeceğim ki senin için sen kale içine girebilirsin, fethedebileceksin. Ve ehl-i şek tarafına çıkacaksınız. Yani ikinci kaleye gideceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ve onun ahline aman verdi. O Yahudi şöyle anlattı. Eğer siz böyle bir ay daha durursanız Yahudiler hiç zarar vermezsiniz. Çünkü onlar yer altında yollar var. Onlar o yollardan gece çıkıyorlar, su getiriyorlar ve kalelerine geri dönüyorlar. Eğer siz bu yolu keserseniz onlar sizi teslim olacaklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber gitti ve o yollarını kesti. Bu yollar kesilince onlar dışarı çıktılar ve savaş başladı. O gün Müslümanlardan bazı ashabı şehit edildi ve Yahudilerden 10 kişi öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feth elde etti ve bu oranın son kalesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağdan çıktığı zaman Şak kalelerine doğru yürüdü. Bu ise bu kalelerin üçüncü grubuydu. Fâber kalelerin üçüncü grubuydu. Şak kalelerine gitti. Orada Selam bin Meşkim Yahudi reisinin öldürülmesiyle ilgili de bahsediliyor. İşte Selam bin Meşkim bu Beni Nezir'in büyük bir reis idi, Yahudilerin önderiydi, hastaydı ve o bilfiil savaşa katılmadı. Onun arkadaşlar, yandaşlar ona dedi ki sen Katiba bölgesine git. Çünkü orada çok korunmuştur. Ama Selam bin Meşkim bunu kabul etmedi. Ve o Nenta'da o öldürüldü Müslümanların eline. Eğer onun hastalığı doğruysa bu anlatılan yeniden onun öldürülmesi جائز دی چونکہ او کہندی اردو سنو گزتلی اردو وے اونا رہے سواشا گندرمشتی وے بو سواش اور تمندہ بھی صحابی انہوں دا اردرمش اللہ بدر işte biliyorsunuz bir ordu reisinin büyük önemi vardır. Ordu reisi helak edilirse, öldürülürse o ordu zayıflar ve ular ve cüretini kaybeder, cesaretini kaybeder. Şak iki kaleden oluşan, iki ve üç kaleden oluşan bir şeydi, bir kaleleriydi. Şak'ın birinci kalesi Ubey'in kalesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tepeye çıktı. Onun adı Samman idi. Ve kalelerdekilerle o böylece orada savaştı. Bir Yahudi çıkıp meydan okudu. Bu onun karşısında Hubab bin Manzer çıktı ve o birbirle orada savaştılar, kital ettiler. Hazreti Hubab onun sağ kolunu kesti ve elinden, Yahudinin elinden kılıç düştü. Ve o yenilgi düşerek kalelerini doğru kaçtı. Hazreti Hubab onun bel kemiğine darb indirdi ve orayı kesti. Başka bir Yahudi çıktı. Aynı şekilde meydan okudu. Müslümanlardan Ahl-i Caş'tan bir kişi onun karşısına çıktı ama şehit oldu. O Yahudi tekrar tek tek işte meydan okudu. Abu Duhana onun karşısına çıktı. Yahudi çok kibirli yürüyordu. Abu Duhana hızlı bir şekilde ilerleyip onun bacağını kesti ve onu öldürdü. Hazreti Ebu Ducana onun silahını ve zırhını ve kılıcını alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme alıp getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu eşyayı Hazreti Ebu Ducana'yı verdi. Yahudi İşte bu şekilde meydan okumaktan aciz geldiler ve Müslümanlar nara atarak içeri girdiler, kaleye girdiler. Hazreti Ebu Ducana en ilerideydi. Müslümanlar oradaki eşyalarını, yemek, keçiler, hayvanlar buldular. Bütün Yahudiler oradan kaçtılar, korkarak kaçtılar ve Şekk'in ikinci kalesine doğru kaçtılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla onlara gitti. O savaştı. Yahudiler Müslümanlara çok ok attı ve taşlar attı. Müslümanlar da aynı şekilde karşılık verdi. Ancak Yahudilerin onların oklar, Yahudiler oklar Müslümanlara zarar veriyorlardı. Onlar tepeden ok atmaktaydılar ama Müslümanlar aşağıdaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da Müslümanlarla beraber Yahudilere doğru ok atıyordu. Anlaşılan Yahudilerin hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durduğu yer idi. Orada birçok ok atılmaktaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla beraber oradaydı ki bir tir gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elbiselerine gelip takıldı. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı ve o oktan dolayı o elbiseleri yırtıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç çakıl talişmanlara attı ve kaleleri titremeye başladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı ele geçirdi. Bundan sonra üç kale daha var, Katibane'nin üç kalesi daha var. Bu her üçünün Müslümanları ablukaya aldı. Bu konudaki rivayet şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nita ve Şak kalelerini fethettikten sonra Yahudiler Katibane'nin üç kalesinin doğru kaçtılar. Kamus onların en büyük kalesiydi. ve çok korunmuş, çok sağlam bir kaleydi. Yahudiler bu üç kaleyi içine kapandılar ve o kalelerin aşağıya hiç bakmıyorlardı. Hiçbirisi onlardan gelip de meydanda okumuyordu. Tek tek savaş için meydanda okumuyordu. Peygamber Efendimiz 14 güne kadar oraya blokaya aldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mancelik ile oraya savaşmaya, oraya saldırmaya niyetlendi. Ve Yahudiler bunu öğrenince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la barışmak istediler. Ve Kenana bin Ebu Kuhayf Yahudilerden birisinin Şamah isimli bir Yahudi Peygamber Efendimiz'e gönderdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmak istediğini söylediler. Kenana bin Ebu Hak kaleden aşağı indi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile barış antlaşmasını imzaladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı gönderdi. Ashab-ı kiram onların mallarını ele geçirdi, ellerini aldı. Orada 400 kılıç, 500 mızrak vesaire gibi silahlar çıktı. Kamus kalesinin fethiyle ilgili başka rivayetler de vardır. Kamus'un fethiyle ilgili siret kitabından şöyle yazılıdır ki 20 gününe kadar oraya abluka alındı. Ve eninde sonunda Hazreti Ali'nin eliyle bu kale fethedildi. Yahudilerle çok savaşıldı. Ayrıca bu kale fethedilirken bazı kitaplara göre Kıla Naim ile ilgili olaylarda buralarla ilgili de anlatıyorlar. Kısacası kale fethedildi. Yahudiler bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre Yahudiler bütün kalelerini boşaltacaklardı ve oradaki bütün silahlarını oraya bırakacaklar ve İslam ordusu orayı ele geçirecekti ve onlar Müslümanların mülkü sayılacaktı bu silahlar. Onlar teslim olacaklardı, yani başka bir deyişle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmaya göre Yahudilerin kanını koruyacaktı ve onların kadınlarını ve çocuklarını esir almayacaktı, köle yapılmayacaktı. O Peygamber Efendimiz onları koruyacaktı, onları öldürmeyecekti, Yahudileri öldürmeyecekti. Üçüncüsü, Yahudiler orayı terk edip Şam'a doğru gideceklerdi. Dördüncüsü, oradan onlar çıkarken onların binekleri ne kadar eşya taşıyabiliyorsa o kadar yanına alabileceklerdir. Beşincisi, Yahudiler söz verecekler ve bu söze göre o bütün gizli hazinelerinden Müslümanlara haberdar edeceklerdir ve onu Müslümanlara teslim edeceklerdir. Altıncı şart şöyledi: Yahudiler ittifakıyla bu sözleşmeye aykırı davrandığında veya hazinelerini gizlediklerinde Müslümanlara hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir ve onlar bu şartlardan Müslümanların hiç sorumlu olmayacaklardır. Hayber bazı rivayetlere göre Hayber'in bağlarda verildiği antlaşmaya göre onlar Şam'a doğru sürgün edilecekti. Ama Yahudiler dediler ki biz burada kalalım. Bize izin verin. Biz buradaki ziraatı iyi yapıyoruz. Bu işi iyi anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselam onlara orada kalmaya izin verdi. Onların ricalarını kabul etti. Ama bunun karşılığında dedi ki hasretin yarısı onlarda, yarısı da Müslümanlarda kalacaktır. Ve bu da işte çok büyük bir Resulullah'ın onlara çok şefkatli davrandı böylelikle. Buhari, Sahih Buhari'ye göre Hazreti Abdullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudiler verdiği ve orada çalışmadan izin verdiği ziraat ve çiftlik yapmalarını izin verdiği ve hasadın yarısı onlara olacak dedi. Hayber'da 17 sahabi şehit edildi. Hazreti Rabia bin Aksam, Sakh bin Amer, Rifa bin Masrun, Abdullah bin Umayya, Mahmud bin Maslama, Abu Ziyad bin Numan, Haris bin Hatib, Adi bin Murra, Aus bin Hubeb, Masud bin Saad, Bishr bin Bara, Hazrat Fuzail bin Numan, Amir bin Aqba, Amara bin Uqba, ve Habshi Hazrat Yasar ve bir başka bir ismi bilinmeyen bir kişi. Yahudilerden 97 kişi öldürüldü. Bazı onların reisleri söyledi. Haris Ebu Zeynep, Mareb Usayr, Yasir, Amir Kenana, Ebu Buka. Hayber'den sonra farklı olaylar anlatılmaktadır. Onlardan birisi Kenana bin Rabi'nin öldürülmesiyle ilgilidir. Tarihi ve siret kitaplarına göre Hayber fethedildikten sonra Yahudilerle savaş antlaşma yapıldı. Bundan sonra Kenana ve onun kardeşi Rabi Resulullah'a getirildi. Kenana Hayber'in reisiydi, Hazreti Safiye'nin kocasıydı ve Rabi onun amca oğluydu. Kenana da Huy bin Akht ve Yahudi'nin reisinin hazinesi vardı, altın vesaire ve diğer taklar vardı. Ve o Yahudiler bunu Ehl-i Arab'e verirlerdi evlenirken falan. O Resulullah onlara sormuş, siz nerede o hazineniz dediler ki, biz Medine'den çıktıktan sonra hepsi harcandı. Başka rivayete göre dediler ki, ey Ebu Kasım, biz savaşımızda onu harcadık. Artık elimizde bir şey kalmadı. Biz aynen bugün için onun yanında bulunduyorduk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle dedi. Medine'den çok önce çıkmadınız ki bütün malı, bu hazine harcansın. Onlara yemin ederek dediler ki onlarda hiçbir şey yok. Bunu da Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Eğer bu hazine sizden çıkarsa ben ve o zaman ben Allah ve onun peygamberi zimmetinde değilsiniz o zaman. Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir Resulullah Aleyhisselam ve Hazreti Ömer'i de şahit kıldı. Yahudilerden birisi Kenana'ya gitti, dedi ki bak siz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne istiyorsa eğer sizde varsa ona verin. Eğer yoksa, eğer siz onun nerede olduğunu biliyorsanız, eğer nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin ona, böylece siz kurtulursunuz. Yoksa o zorur buna galip gelecek ve bunu elini geçecek. İşte bu Yahudi onları azarladılar ama bu sustu. Hazreti Abbas diyor ki, eğer siz benden bir şey saklarsınız ve ben bunu tekrar da onun öğrenirsem, o zaman kanınız ve evladınız bana helal olacaktır. Onlar doğru dediler, sorun değil. Başka bir kitap şöyle anlatıyor. Hazreti İbni Abbas'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ansarlardan birisini çağırdı ve dedi ki sen filan filan yere git. O orada hurma lara git ve oradan sağ ve sol tarafından yukarı bak ve orada ne varsa onu getir. İşte orada o hazinenin gelindi de bu 10 bin dinarlık bu hazineydi. Ve bu antlaşmaya aykırı olduğu için onlar öldürüldü. Başka bir rivayete göre bu rivayet ne derece doğru bunu ben daha sonra söyleyeceğim ama sadece rivayet anlatıyorum. Hazreti Sa'd diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kinana getirildi ve onda Banu Nazir'in hazinesi vardı. Ona hazineler hakkında soruldu. O bu bilmemezlikten geldi. Sonra sonradan başka bir Salba Yahudi getirildi. Veya Sa'd bin Salam başka rivayete göre onun ismiydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben Kinana'yı gördüm. O her sabah şu dara gidip oraya bir şeyler arıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salba'yla beraber Zübeyir Umar'ın bir iki Müslüman'ı gönderdi. O Salba'nın dediği yerde hazine çıktı. Bir rivayete göre hazinenin miktar bulunduğu karanı bulunmadı ve Kinana yerini söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir'e emir vermiş. Hazreti Zübeyir çakmakla onun onun vücudunu yakıyordu ve lakin Muhammed bin Maslama ve teslim edildi ve Muhammed bin Maslama kardeşinin intikamını almak için onun üzerine bir bir taş atılmıştı ve öldürülmüştü. Ona intikam alsın diye bunu öldürüldü. Ama bu bazı rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emriyle bu her iki kardeşi öldürüldü. Başka bir rivayete göre Kunana bin Muhammed bin Maslama öldürdü. Ama diğer kardeşi Bişr bin Bera'nın ailesine teslim edildi ve onu Bişr bin Bera'ya intikam olsun diye öldürüldü. Bu rivayetler arasında tarih ve siretin güvenilir kaynaklarında vardır. Tıhri Tabri var, Hamis var, Tabakat-ı Sa'd, Kitab-ül Magazi, Vakıdin Siret İbni Haşam, Siret-i Helbiya, Zırkani vs. Kanana'nın öldürmesiyle ilgili bazı hadis kitapları da vardır. Ama Kanana'nın öldürülmesinin farklı sebepleri de anlatılmaktadır. Bundan anlaşıldığına göre ve bu öldürmenin sebebi hazine falan değildi. Başka bir sebepti. Hayber'in bu olayı bu batılılarda kendi kitaplarında zikrettiler ve İslam'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itiraz ettiler. Sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mal ve mülk havisindeydi. Ve haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok ne kadar mal-i mülkü düşkündü bunu göstermek istiyorlar. Ve onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in açık bir kitap olduğunu unuttular. O savaş başlatmadan önce bir kadın, bir çocuğun, bir ağacın öldürmesi, bir ağacın kesilmesini izin müsaade etmezdi. Hayvanların eziyet çekmesini müsaade etmezdi. Böyle kimse insanlara nasıl şiddet uygulayabilirdi? Hayber Savaşı öyle bir savaşıydı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkmadan önce şöyle ilan etti. Kim ganimet için gelmek istiyorsa bizimle gelmesin. İşte böyle bir usve sahibi olan bir peygamber onunla ilgili böyle bir rivayet olduğu zaman biz onu iyice incelememiz lazım. Ve şüphesiz her hadis ve her rivayet nerede mümkünse biz saygıyla görelim. Ve ne kadar mümkünse onun tevil mümkünse yapalım. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı daha mukaddestir ve daha onun saygını daha önemlidir. O alimlere rahmet edin. Ve nitekim kim onun bu eğer bir rivayeti onun bu karakterine ters ise düşmekten o kabul edilmez. İşte muhaddisler yüzlerce binlerce hadis daha çokla uydurduğunu ve hatta Yahudilerin de böyle rivayetleri uydurduğunu söylemektedirler. Bu da Kenan'a ve onun kardeşinin öldürmesiyle ilgili olayı. Bunun üzerine bizim research ekibimiz yani araştıran ekibimiz o da bunu çok iyi cevabını hazırladı. Onlar şöyle diyorlar ki bu olayının iç durumu anlatıyor ki bunu anlatılan bu rivayetle anlatılanlar sık sık böyle unutmaktadırlar. Ve farklı olaylar karıştırmaktadırlar. Eğer öyle bir olay olduysa ve çok mübalağalı menfi şekilde anlatılmıştır. Mesela Yahudilerle antlaşma yapıldıktan sonra ve her türlü şartlar her türlü şartlar açıklandıktan sonra şimdi Yahudilerin her türlü onların mülkü bittikten sonra o zaman bu özel hazine üzerinde durmak bu boş yer değil. Eğer gerçekten öyle bir hazine bulunduysa peki o hazine nereye gitti? Onun ayrıntılar hiç yok. Kitaplarda hiç yok. Tersi böyle o zaman ki ya oklar, kılıçlar vesaire diğer şey hepsinin ayrıntılar bulunmaktadır. Ama filanca yerde bu kadar altın veya gümüş bulunmuş hiç böyle şey anlatılmamaktadır. Hatta tersini yazılmakta yazılanlara göre orada altın veya şey hiç yoktu. Bu işte rivayetlerde çok ihtilaf vardır. Bir rivayete göre Kinana'ya soruldu. Birinde Kinana ve kardeşi ikisi çağrıldı ve soruldu. Bir de rivayete göre herhangi bir Yahudi çağrıldı. Bir de Huyu'nun amcası çağrıldı. Şimdi eğer bu eğer gerçekten suçlular varsa o zaman birçok kişi suçluydu. Onlara ceza veriliyordu ama sadece iki kişiye ve bazı rivayetlere göre sadece bir kişiye ceza verildi. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer hilafet döneminde Yahudileri Hayber'den çıkarmak istediğinde o zaman bir Yahudi ona geldi. O yani o dedi ki o Kenan'ı öldüren kişinin kardeşi Hazreti Ömer zamanına kadar orada kaldı. Bu demektir ki onun kardeşini öldürme rivayeti yanlıştır. İşte bunların hepsi ve bu ve benzer bütün olaylar, bu tezatlar gösteriyor ki gösteriyor ki böyle bedensel ceza bir hazine bulma, beden bir ceza ile ilgili rivayetler hiçbirisi doğru değildir. Nitekim çok meşhur siret yazarı Alama Nomani şöyle diyor ki Şibli Nomani diyor ki bu konuda siret yazanlar çok yanlış bir yola başvurdular ve çok ve onlar çok karıştırdı bu olayı ve diyor ki bu rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere hiçbir şey onlar saklamayacaklardır ve onlar Yahudiler bunu sakladıkları zaman Hazreti Zübeyr çakmakla onun göğsünü yaralıyordu ve nihayetinde o en son öldürüldü ve Yahudiler köle vesaire yapıldı. Kenan'ın öldürüldü bu öldürülmesi doğrudur ama bunun sebebi hazine değildi. O Muhammed bin Müslüman'ın öldürmüştü. Onun için o bunun karşısında öldürüldü. Tabri'ye göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu onun Muhammed bin Maslama'nın karşısında bunu öldürdü. İbn-i İshak yukarıdaki hiçbir ravinin adından bahsetmemektedir. Ve muhaddisler Esma-ı Rical kitaplarında göre bunun bazı raviler bu Yahudilerden de bazı bu rivayetler alınmıştır ve bu rivayet onlardan birisi olarak anlaşılmalı ve Yahudiler tabii ki doğru söylemeyecektir. İşte birisinin bu şekilde eziyet çektirmesi ve onun çakmakla bu şekilde eziyet çakmakla bu şekilde onun ne diyeyim onun vücudunu yakılması bu Resulullah'ın karakterinin bunu reddetmektedir. Ona Kenana denilmişti ki o antlaşmaya ters bir şey yapmayacak ve o bu söz üzerinde durmadı. O Muhammed bin Meslem'i öldürdü. Nitekim bunun kisası olarak öldürüldü. İşte o bu Seyyid Berkat Bebi Ahmedi Yadar o Resulü Ekrem ve Yahud isimli kitabında şöyle yazıyor. İbn-i İshak bir senet getirmeden bu hikayeyi anlattı. Ve bu tamamıyla bu hikaye yanlıştır. Ve ateşle birisini bu şekilde yaralamak bu İslam'ın öğretisine aykırıdır. Sonra o hazinenle ilgili hiçbir ayrıntılar da ne Beytül Mal'e verildiği bir ayrıntı var ne de taksimle ilgili. İbn-i İshak ve diğer eski kaynaklarda da bunun hiçbir ayrıntılar yoktur, hiçbir zikri yoktur. Ve bütün rivayetler işte elbiseden yiyecek içinde bahsediyor. Ama bundan hiç bahsetmiyor. Sahabi diyor ki biz Hayber fethettik ama bize altın ve gümüş verilmedi. Mal-ı ganimet olarak bize elimize geçmedi. Aslında onun öldürülmesi bir Müslüman reisinin öldürmesi karşılığında intikam ve kısas olaraktı. İşte asıl bu rivayetlerin hakikati budur. İşte bu olaylar devam edecektir. İşte burada bir Yahudi kadından da bahsediliyor ki o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e zehir vermeye çalıştı. O ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i korudu ve bu zehirden ben ileride bununla söyleyeceğim. Ben şu an bir merhumdan, bir rahmetlinden bahsedeceğim. Onun cenazesini, gaybi cenazesini kılarsam Mansur Ahmed Kalun ve Şerif Ahmed Kalun. Bu Avustralya'da dedi, geçen de vefat etti. İnna lillahi ve inna ilaihi raciun. Sirdar Khan ve radıyallahu anhunun torunuydu. Rabbu'da eğitim gördü. Din hizmeti etti. Hep dine hizmet etti. Sindh'da high school'da yani lisede bir öğretmen olarak çalıştı. 30 sene yakın öğretmen olarak çalıştı. Beşirabad'da yani bu okulda çalıştı. Cemaatin bu yeriydi. Ve orada birçok yerde cemaate hizmet etti. General sektör olarak Hyderabad'da çalıştı. On üç sene Hyderabad'ın amiri olarak çalıştı, amir makami olarak çalıştı. O işinden bitirince hemen camiye gelirdi ve orada hizmete bulunurdu. Ve maghrib ve akşam namazından sonra ve hatta ondan bile sonra eve giderdi. Hilafete çok aşık bir insandı. Fakir fukaraya çok destek olurdu. misafirperverdi, cömert bir insandı. Birçok fakir fukarayı eğitim almalarına vesile oldu. Onun öğrencilerinden mürebbiler var, doktorlar var, mühendisler var. Arkasından hanım ve çocuklar bıraktı. Mübaşşır Gündel Bey, Amir Bey'in ofisinde çalıştı. Onun bacanağıydı. Oru yazıyor, diyor ki ben benim bildiğim bile o ilk günler beri hep çok hep camiye gelip giden insandı. Cemaate hizmet ediyordu. Ve o hizmete gitmekten hiçbir zaman, her zaman giderdi ve hiç ara vermezdi. Merkezden gelenlere çok saygı gösteriyordu. Onlara çok Avustralya'ya gitti. Ve gitti. Sonra buraya geldi. Buraya geldikten sonra cemaat hizmetine devam etti. Her türlü mali fedakarlığında bulunuyordu. Avustralya'da da, Pakistan'da da. Avustralya'da da onu çok geniş bir arkadaş çevresi vardı. Sektör yerel cemaatte talim Kur'an talim sekreteriydi. Çok tevazu sahibi birisiydi. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Ve çocukların da onun hayırlarına, iyiliklerine devam etmeye nasip etsin.
Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر